Ayrım 29, Hastane, Arthur Hayley, sayfa 351. Mike Seddons, Vivian'ın ameliyatı süresince ter dökmüştü. Lobertonlarla birlikte Vivian'ın yakınları bir süre daha Burlington'da kalmak niyetindeydiler. Ameliyat edilenlerin ailelerine ayrılan bir odada oturmuştu. Onları sabah erkenden hastane daha yeni yeni uyanırken karşılamış ve Vivian'ın odasına götürmüştü. Ama söylenecek fazla bir şey yoktu. Verilen ilacın etkisiyle uyuklayan genç kız onların varlığını belli belirsiz fark etmişti. Birkaç dakika sonra da tekerlekli bir sedye ile ameliyat salonunun bulunduğu kata taşınmıştı. Şimdi bu uzak suni deri ve cilalı masalarla iyi kötü döşenmiş odada en sıradan konuların bile sonunu getirmişlerdi. Uzun boylu, şişman, iri yapılı, seyrek kır saçlı, açık havada geçirilen uzun yıllar sonucu yüzü buruşup kayışa dönen Henry Lowerton pencerenin yanında ayakta duruyor ve sokağa bakıyordu. Mike Seddons, Vivian'ın babasının bir süre sonra pencere başından ayrılıp iskemlelerden birine oturacağını, sonra yeniden kalkıp pencereye yöneleceğini kestirebilirdi. Bir saati aşkın bir süreden beri düşünmeden ve sinirli bir şekilde umutsuzca bir değişiklik dileyerek izlemişti gidip gelmeleri. Ya yürüyüşü daha yavaşlasın istiyordu ya da gidiş gelişleri arasındaki zaman parçası uzasın. Buna karşılık Vivian'ın annesi yerinden kıpırdamamış, geldiğinden beri aşağı yukarı hareketsiz oturmuştu. Dik arkalıklı ve diğerlerinden daha rahatsız görünen bir iskemle seçmiş, dimdik kendini isteyerek disipline sokan kişilerin alışkanlığıyla oturuyordu. Gözleri uzaklara dalıp gitmiş, elleri hafifçe dizlerinin üzerinde kavuşturulmuş, önüne bakıyordu Angela Lobertin. Her zamankinden daha soluktu yüzü ama görünüşündeki ağırbaşlılığı arttıran çıkık elmacık kemikleri değişmemişti. Hem narin hem de yıkılmaz bir görünüşü vardı. Birkaç gün önceki ilk rastlaşmalarından bu yana Mike Seddons'la Mrs. Lobertin'le ilgili pek çok soru sormuştu kendi kendine. Vivian'la ilgili heyecanı, kuşkuları kocasına oranla çok daha belirsizdi. Ama günler geçtikçe Seddons bu duyguların daha derin, belki kocasınınkilerden de derin olduğunu anladı. Vivian'ın babası erkek olduğu halde annesinin yaratılışı herhalde daha sağlamdı. Evlilik yılları boyunca Henry Lobertin'in yaslandığı kaya bu olmalıydı. Seddons pek düşünmeden gelecekteki yıllar Vivian'la ilişkilerinin nasıl olacağını sordu kendi kendine. Hangisi daha kararlı ve dayanıklı çıkacaktı işin sonunda? Karakter gücü, otorite, hatta sevebilme yeteneği yönünden iki insanın asla eşit olmadığını biliyordu. Bütün bunları erkeklik ya da dişilikle ilgisinin bulunmadığını, kadınların çoğunluk erkeklerden daha güçlü çıktıklarını, görünürdeki erkekliğin çoğunluk bir iç güçsüzlüğü gizlediğini de biliyordu. Vivian kendisinden daha mı güçlüydü? Karakteri onunkinden daha mı sağlam, ondan daha mı cesurdu? Bu soru önceki akşam kafasında oluşmuş ve bir daha da kendini unutturmamıştı. Bacağın kesilmesine karar verildiğinden ve Vivian'ın da bunu bildiğinden haberli genç kızı görmeye gitmişti. Onu gözyaşları içinde değil, gülümserken bulmuştu. "Gel Mike sevgilim," demişti. "Yalvarırım böyle bitik durma. Doktor Granger bana haber verdi, epey ağladım. Şimdi geçti ya da en fazla yarın geçmiş olacak." Vivian'ı dinlerken genç kıza duyduğu sevginin büyüyüp derinleştiğini hissetmiş, onu göğsünde sıkıp ihtirasla öpmüştü. Vivian da sevgi dolu bir hareketle saçlarını çekmiş, başını arkaya itip gözlerinin içine bakmıştı. "Artık bir tek bacağım olacak Mike sevgilim, hayatımın sonuna kadar tek bacak. Rastladığın, şu an karşındaki kız olmayacağım. Eğer sözünü geri almak istersen anlayışla karşılarım bunu." Mike bütün gücüyle karşılık vermişti. "Böyle konuşma." "Niçin? Korkuyor musun bunu sözün etmekten?" "Hayır." Yüksek sesle söylenmiş kesin bir itirazdı bu. Ama ağzından çıkarken yalan olduğunu biliyordu Mike. Korkuyordu. Vivian'ın artık hiç korkmadığını sezdiği kadar emindi korktuğundan. Vivian da annesini, annesinde de Vivian'ı görüyordu artık. karakter sağlamlığı ortak, tartışılmaz yanlarıydı. Aynı düzeyde tutunabilecek yetenekte miydi kendisi? İlk kez bir tedirginlik, bir kuşku kapladı içini. Mr. Lobert'ın hareketlerini değiştirmişti. İskemle ile pencere arasında durmuş. Michael, 1,5 saat oldu diyordu. Daha fazla sürer mi? Saddles Vivian'ın annesinin de kendisine baktığını fark etti, başını salladı. Sanmıyorum. Doktor Granger hemen buraya geleceğine söz verdi. Ameliyattan hemen sonra. Bir an sustu, soluk aldı ve ekledi. Kısa süre sonra bir şeyler öğreneceğiz sanırım. 19. bölüm. Doktor Dornberger elini oksijen çadırının iki deliğinden birine soktu ve bebek Alexander'ı inceledi. Doğumundan bu yana 3,5 gün geçmişti. Bu da olumlu bir belirti sayılabilirdi. Ama Dornberger'in kuşkuyla karşılanması gerektiğini bildiği, gitgide belirginleşen başka şeyler de vardı. Muayeneyi tamamlaması epey sürdü. Sonra düşünceli düşünceli geriledi. Kafasında belirtileri tartıyor, yılların verdiği tecrübenin ve geçmişte rastladığı sayısız vakanın filtresinden geçiriyordu. Sonra düşünceleri içgüdüsünün fısıldadığı şeyi doğruladı. Teşhis çok karanlıktı. Biliyorsunuz dedi, bir ara kurtulacağını sandım. Erken doğanların bakımıyla görevli genç hemşire, John Alexander'ın görmüş olduğu kız bekleyen bir tavırla Dornberger'e bakıyordu. Bir saat öncesine kadar soluğu çok düzenliydi dedi, sonra güçsüzleşti, ben de size haber verdim. Oksijen çadırının öbür yanındaki bir hemşire adayı konuşmayı dikkatle dinliyor, gözleri maskesinin üzerinden Dornberger'den hemşireye gidiyor ve tekrar doktora dönüyordu. ''Hayır, rahat soluk almıyor.'' dedi doktor. Yüksek sesle düşünüp hiçbir şeyi gözden kaçırmadığına emin olmak isteyerek devam etti. ''Normalden daha sarı, ayakları da şiş gibi. Söyler misiniz? Kan sayımının sonucu ne?'' Hemşire tahtaya iliştirilmiş kağıda baktı. ''Al yuvarlar 2 milyon, 100 ak yuvara, 7 çekirdekli nukleye al yuvar düşüyor.'' Bir sessizlik daha oldu. Dornberger verilen bilgiyi sindirirken iki hemşire de ona bakıyordu. Bu normali pek az bir reaksiyon sayılabileceği halde kansızlık çok fazlaydı. Bir süre sonra yine konuştu. Bir şey söyleyeyim mi? Elimizde hassasiyet testi olmasa bu çocukta eritroblastoz var derim. Dipnot. Kanda çekirdekli ana eritrosit hücrelerinin bulunması sonucu meydana gelen hastalık. Bebeklerin bakımıyla görevli hemşire şaşırdı. ''Ama doktor.'' dedi, sonra sustu. ''Biliyorum, mümkün değil.'' Tahtayı işaret etti. ''Yine de laboratuvardan gelen raporu gösterin bana, annenin kanıyla ilgili raporu.'' Genç hemşire birkaç yaprak çevirdi, isteneni buldu çıkardı ve doktora uzattı. Pearson'ın Coleman'la kapışmasından sonra imzaladığı rapordu bu. Dornberger dikkatle inceledi, sonra geri verdi. ''Vallahi yeterince açık seçik.'' Açık seçik olması gerekirdi tabii ama bir şey durmadan kafasını kurcalıyordu. Ya raporda hata varsa mümkün müydü bu? İmkansız, patoloji bölümü böyle bir hatayı asla yapmazdı. Yine de işini bitirdikten sonra Joe Pearson'la görüşmeye karar verdi. Daha fazlasını yapamayız dedi genç hemşireye. En ufak bir değişiklik görürseniz lütfen bana haber verin. Olur doktor. Dornberger uzaklaştığında hemşire adayı sordu. Neydi doktorun dediği? Eritro... Arkasını getiremedi. Eritroblastoz, bebeklerde görülen bir hastalık. Annenin kanı RH negatif, babanınki RH pozitifse rastlanır bazen. Kızıl saçlı ve genç hemşire soruyu dikkatle her zamanki gibi güvenli cevap vermişti. Öğrenciler bilmediklerini ona sorarlardı hep. Kendi alanındaki en yetenekli hemşirelerden biri olmakla ün yapmıştı. Üstelik daha bir yıl önce kendisi de öğrenciydi. Diploması sınıfının birincisiydi. 12 ay önce almıştı. Bunu bildiklerinden hemşire adayları ona çekinmeden soru sorarlardı. Ama böyle bir şey olduğunda doğar doğmaz çocuğun kanı değiştirilir sanırdım. Ara sıra olur bu. Eğer tahlil pozitif çıkarsa bu bebeğin eritroblastozu doğacağı ve doğumdan hemen sonra bütün kanının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu bebeğin laboratuvar raporu negatif, dolayısıyla da kanının değişmesi gerekmedi. Sonra kendi kendine konuşur gibi düşünceli bir halde, "Yine de garip bu belirtiler," dedi. Laboratuvarın denetimiyle ilgili birkaç gün önceki tartışmalarından bu yana Dr. Pearson, David Coleman'ın seroloji laboratuvarındaki çalışmalarına değinmemişti hiç. Coleman bu sessizliğin ne anlama gelebileceğini kestiremiyordu. Ya kazanmıştı partiyi ve doğrudan serolojinin sorumluluğunu yüklenecekti ya da Pearson saldırısını yenilemek niyetindeydi. Bu arada da Coleman düzenli olarak seroloji laboratuvarına uğramak ve çalışmaları denetlemek alışkanlığını edinmişti. Dolayısıyla da kafasında yapılacak birkaç değişikliği tasarlamıştı. Bunlardan en az dikkati çekenler bir iki gündür uygulanmaya başlamıştı bile. Carl Bannister'la aralarında mütarekeyi andıran bir durum söz konusuydu. John Alexander'a gelince Coleman'ın laboratuvara gösterdiği ilgiyi çok yararlı gördüğünü açıkça ortaya koymuştu. Birkaç teklifte bulunmuş ve genç bilim adamı bunları olumlu karşılamıştı. Pearson'ın dilediği takdirde izin alabileceği yolundaki iyi niyetli teklifine rağmen karısının hastaneye nakledildiği günün ertesinde yerini almış işine başlamıştı. Coleman onun şu cevabı verdiğini işitmişti. "Teşekkür ederim doktor ama çalışmazsam çok düşünürüm ve bunun da bana hiç faydası olmaz." Pearson da hiç olmasa dilediği zaman karısını öpmesi ve çocuğunu görebilmesine izin vermişti. David Coleman seroloji laboratuvarının kapısını açtı ve içeri girdi. John Alexander'ı ortadaki masada gözlerini mikroskoptan kaldırıp olağanüstü büyüklükteki göğüslerin şişirdiği beyaz gömleğiyle karşısında duran bir kadına cevap verirken buldu. Bu iri göğüsler yüzünden Coleman belli belirsiz geldiğinden bu yana kadını hastanede birkaç kere rastladığını hatırladı. O sıra Alexander, "Belki Dr. Pearson ya da Dr. Coleman'a başvurmanız gerekir," diyordu. "Raporumu kendilerine vereceğim." "Hangi rapor söz konusu?" Genç doktorun sakin sakin sorduğu soru üzerine iki başta bulunduğu yere döndü. Önce kadına soran bakışlarla kendisini süzüp sordu. "Merhaba doktor, siz Dr. Coleman'sınız değil mi?" "Evet." "Ben Hilda Strogan, mutfağın yönetimiyle görevliyim," diyerek elini uzattı. Coleman uzatılan eli sıkarken büyülenmiş gibi iri göğüslerin de kolun hareketini izlediklerini gördü. Bu oynaşma ona yunus balıklarının oynaşmalarını hatırlattı. Sonra dağılan dikkatini topladı ve sordu. "Size yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?" Beslenme sorunları dolayısıyla mutfakta görevli olanlarla patoloji bölümündekilerin sık sık işbirliği yaptıklarını bilirdi. "Son haftalarda özellikle de hastane personeli arasında pek çok bağırsak hastalığına rastlıyoruz." "Bunun zaman zaman görülmediği bir hastane adı verir misiniz bana?"
"Tabii biliyorum." Mrs. Strogan bu kayıtsızlığı hafiften kınar göründü. "Bunun sebebi hastanenin yemekleri ise ki öyle, çaresini bulmak için nedenlerini hemen öğrenmek isterim."
Bu kadınla David Coleman'ın saygı duymaktan kendini alamadığı bir ciddiyet, bir iş ahlakı vardı. Kibarca sordu. "Bir fikriniz var mı bu konuda?"
"Çok açık bir fikrim var. Bulaşık makinelerimden şüphe ediyorum Doktor C."
Genç doktor bir an kendisine Doktor C denilmesi karşısında şaşkınlıkla duraladı. Sonra toparlanıp sordu. "Ya, niçin?" Yan gözle Bannister'ın içeri girdiğini fark etti. Şimdi iki teknisyen konuşmayı izliyorlardı. Kadın cevap verdi.
"Su ısıtma tertibatım çok kötü."
Coleman kadının her şeyi benimsemesine gülüyordu az kaldı. Kendini toplayarak sorularına devam etti. "Buna haber veren çıktı mı hiç?"
"Sık sık bildirdim doktorcu."
Göründüğü kadarıyla bu konu üzerinde çok duruyordu kadın. Devam etti sözlerine.
"Hastane yöneticisi Mr. Tomaselli ile kaç kere konuştum. Aslında en son başvurumun ardından Mr. T, Dr. P'den yeni tahliller yapmasını istedi."
"Anlıyorum." Alexander'a dönüp sordu. "Örnekler aldınız mı?"
"Evet doktor."
"Ne buldunuz?"
"Su sıcaklığı yeterince yüksek değil," diye cevap verdi Alexander.
Bir sürü kağıdın üzerine tutturulduğu tahtayı inceledikten sonra. "Her makineden 3 örnek aldım. Her iki günün değişik saatlerinde ısı hiç 42 ile 50 dereceden fazla çıkmadı."
"Görüyorsunuz ya."
Kadın çok şey anlatan bir hareketle ellerini havaya kaldırmıştı.
"Evet, çok düşük."
"Bu kadar da kalmıyor doktor."
John Alexander tahtayı bırakmış masanın üzerinden bir küçük cam almıştı. Korkarım gaytalarda gördüğümüz kokuşmaya ve çürümeye yol açan bakterilere rastladım. Tabaklar üzerinde. Bulaşık makinesinden çıktıktan sonra.
Gösterin.
Coleman terkibi aldı ve mikroskopa doğru gitti. Ayarladığında tipik bakteriler hemen göründü, doğruldu. Mrs. Strogan sordu. Nedir, ne anlama geliyor bu? Cevap vermeden önce dikkatle düşündü. Bu camda insan pisliğinde rastlanan türden bakteriler var. Normal olarak sıcak suyun bu bakterileri öldürmesi gerekir. Ama duruma bakılırsa makinelerden geçiyor ve yıkanan tabaklarınıza yapışıyor.
Ciddi mi?
Coleman biraz daha düşündü. Hem evet hem de hayır. Belki de sözünü ettiğiniz bağırsak rahatsızlıklarının bir bölümüne bu sebep oluyor. Ama olayın kendisi çok önemli değil. Hastanede bulaşıcı hastalık taşıyan biri olursa ciddileşir.
Bulaşıcı hastalık taşıyan biri mi?
Coleman açıkladı. Vücudunda bilmeden hastalık mikrobu taşıyan biridir bu. Hatta taşıdığı hastalığın belirtilerini bile bilmez. Normal ve sağlıklı bir insan da hastalık mikrobu taşıyabilir. Tehlikeli olduğunu gösteren en ufak bir belirti yoktur bu insanda. Sanıldığından çok daha sık rastlanır bu olaya.
Evet, ne demek istediğinizi anlıyorum dedi hemen Mrs. Strogan.
Coleman iki teknisyene dönmüştü. Umarım hastanede yiyecekle uğraşan herkes üzerinde düzenli olarak incelemeler yapıyoruzdur. Bannister kasılarak cevap verdi.
Oo tabii, Dr. Pearson bu konuda çok titizdir.
Tarihlerini biliyor muyuz?
Tabii.
Yaşlı teknisyeni düşündü, duraladı, sonra ekledi.
Yine de sanırım epeydir yapmadık.
En son inceleme ne zaman oldu? Coleman bu soruyu kayıtsızca günlük işlerin bir parçasıymış gibi sormuştu.
Bir saniye, gidip deftere bakayım.
Coleman kafasında çeşitli unsurları tartarken Bannister defteri aldı. Eğer bulaşık makineleri yetersiz ve etkisizse durumun böyle olduğu belliydi. Hemen bir şey yapılması gerekiyordu. Hiç şüphe yoktu bu noktada. Ama öte yandan mutfakta çalışanlar devamlı ve dikkatli muayene edildikleri sürece... Bannister'a kalırsa böyleydi. Telaşlanmak için hiçbir gerçek neden yoktu. Yine de kayıtsızlık başka şeydi. Coleman Alexander'a raporunuzu en kısa zamanda Dr. Pearson'a verseniz iyi olur dedi.
Peki doktor.
Ve Alexander notlarına döndü yine. Laboratuvarın öbür ucundaki Bannister başını defterden kaldırdı ve bağırdı.
24 Şubat.
Şaşıran Coleman tekrarladı. Şubat mı dediniz?
Evet öyle.
6 ay oluyor. Mrs. Strogan'a döndü. Çalışanlar arasında yeni kimse yok herhalde.
Ne yazık ki var.
Kadın bütün gücüyle başını sallıyordu. Şubat'tan bu yana pek çok yeni insan aldık doktorca. Hala durumu kavrayamayan Coleman üsteledi. Tarihten emin misiniz?
24 Şubat son muayene tarihi.
Bannister şaşılacak ölçüde güveniyordu kendine. Bu her şeyi bilen genç doktora bilmediği bir şeyi göstermek bir yenilikti.
İsterseniz bir de siz bakın.
Bu teklifi duymazlıktan gelen Coleman, yeni girenler ne oldu öylese diye sordu bu tarihten sonra işe alınanlar.
Başka şey yok. Tahlil için bize örnek yollanmadıkça mutfakta yeni çalışanlar olup olmadığını bilemeyiz.
Tavrında mutlak bir kayıtsızlık, neredeyse bir küçümseme vardı. Coleman yavaş yavaş öfkeleniyordu. Bunu önlemeye çalışarak sakin sesle kadına, ''Sanırım bu sorunu çözümlemek sizi ilgilendirir.'' dedi. Bu sefer bir yerlerde bir şeyin gerçekten fena halde aksadığını fark ediyordu. Mrs. Strogan da aynı şeyi düşünmüş gibiydi.
''Hemen ilgileniyorum. Teşekkür ederim Doktor C.'' dedi.
Her adımda göğüslerini hoplatarak laboratuvardan çıktı. Bir sessizlik oldu. İlk kez Coleman Bannister'da büyük bir rahatsızlık sezdi. Bakışları karşılaştığında buz gibi bir sesle sordu yaşlı teknisyene. ''Neden size mutfak görevlerinden herhangi biriyle ilgili tahlil gelmediğini düşündünüz mü hiç?''
''Vallahi...''
Bannister'ın kendine güveni kaybolmuş, parmakları arasında bir şey kurcalıyor, daha da belirsiz olarak bir cevap vermeye çalışıyordu.
''Vallahi sanırım merak edecektim, er geç...''
Coleman onu tiksinti dolu bir bakışla süzüyordu öfkeyle. ''Sizin yerinizde olsam geç derdim. Ne düşünüyorsunuz? Biraz olsun düşünmeyin de ne olursa olsun değil mi?'' Kapıya vardığında geri döndü. ''Doktor Pearson'ın yanındayım.'' Yüzü bembeyaz kesilen yaşlı teknisyen ayakta durmuş Coleman'ın çıktığı kapıya bakıyordu. Dudaklarından bir takım sözler dökülüyordu. Kırgınlık ve yenilgi sözleri. Biliyor her şeyi bu. Her şeyi biliyor değil mi? Her şeyi biliyor. Bilinebilecek en ufak şeyi bile biliyor. O sıra Bannister bir başarısızlık ve yıkıntı havasının içinde yaşıyordu. Dünyası alışkın oldu ve dokunulmaz saydığı, dolayısıyla da hiç korumaya çalışmadığı dünyası parçalar halinde dökülüyordu. Yeni bir düzen çıkıyordu ortaya. Bu yeni düzende kendi yetersizliği yüzünden ona yer yoktu. Başı önünde sığınacak bir köşe bulamadan güçsüz, yıpranmış, acınacak, zamanın önemsemediği bir gölgeyi andırıyordu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 363.